Ayrım 21. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 314. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı. Senin memleketin cansa, haritada bir nokta, bir enlem, bir boylam. İklim diye aradığımda yazları kısa, sıcak ve kurak, kışları uzun, soğuk ve yağışlı tekerlemesi çıkıyor karşıma. Yurdumuzu tanıyalım faslından, turist gibi geçecek olursan içinden, dağlık, kayalık, çayırlık, sulak bir yer. Türküde söylendiği gibi, dört dağ içinde. Şimdi çepeçevre dağlarla kuşatıldığımız bu yerde, karlı tepelere bakarak seni dinlerken, dağların sadece dağ olmadığını öğreniyorum. Tırmandığımız kayalıklarda, güneş doruklarda bir an tutunup gözlerimizi kızıl kor ateşiyle yakarak kaybolurken, güneşin uzayda bir gezegen olmadığını öğreniyorum. Mağaraları gösteriyorsun. Ne çok mağara var. Ne kadar derin, ne kadar serin, sessiz. Sonra bir ses yankılanıyor kayalıklarda, bir kartal havalanıyor, bir dağ keçisinin rüzgarı geçiyor yanımızdan. Mağaraların sadece kaya kovukları olmadığını öğreniyorum. Derelere, ırmaklara, gözlere giriyorum. Yeşil mavi akan dupduru suların sadece alabalık, tomruk, ağaç kökleri, sonbahar yaprakları taşımadığını, yaralı bedenlerden süzülen kanın köpüren sulara karıştığını öğreniyorum. Ormanların derinliklerine sürüklüyorsun elimden tutup, nefti yeşil bir çadır kapanıyor üstümüze. Yüreğim pır pır, yüreğim ağzımda. Arzu dudaklarımdan başlayıp yılan gibi dolanıyor bedenimde. Yılanı okşuyorum, tutuşarak bekliyorum. Uzakta duruyorsun, yaklaşmıyorsun, sarılmıyorsun. Suskunsun, düşüncelisin, kederlisin. Sığındığımız ormanların, korulukların, mağaraların, orman, ağaç, kaya kovuğu değil, toprağın yazgısının, yüreğin acısının tanıkları olduğunu anlıyorum. Irmak ayaklarımın altında, derin vadinin dibinde mavi yeşil, dolu dolu akıyor. Başımın üstünde, bakışlarımın doruklarına erişemediği sarp kayalık dağlar. Gökle yerin arasında duruyorum. Dünümle yarınımın arasında duruyorum. Seninle kendim arasında duruyorum. Aşağısı uçurum, yukarısı aşılmaz dağ. Bu dağlar olmasa dersim olmazdı diyorsun. Anlıyorum. İlk ne zaman gördüm ben bu rüyayı? Ne zaman anladım? Haritaları önümüze açmış kaynak kişileri nerede bulacağımızı, nerelerde kimlerle kayıt yapabileceğimizi konuşurken mi? Aktardığın inançların, efsanelerin, pirlerin, seyyitlerin, dervişlerin, dedelerin, dini ritüellerin sembolizmini kavramaya, anlamaya varmaya çalışırken mi? Mevsim bahara dönüp de alana gitme zamanı yaklaştığında mı? Elinizde yeterli malzeme var, benim de biraz işlerim var artık diyerek uzaklaştığın o birkaç ayı, dönmeyeceksin korkusuyla diken üstünde huzursuz geçirirken mi? Eskiden pek de izlemediğim televizyon haberlerini kaçırmamaya çalışıp, ne zaman Tunceli adı geçse kulak kesildiğimde mi? Kocamla sevişirken gözlerimi sıkı sıkıya kapayıp bedenimi kendimden ayırmaya çalışırken mi? İçimde usul usul büyüyen kurkçuktun. O kadar yabancı bir duyguydun ki, kozanı örüp beynime, yüreğime yerleşinceye kadar varlığını fark edemedim. Tehlikeyi sezip önlem alamadım. Şimdi ırmakla dağın, gökle yerin, dün ile yarının arasında, bir adım atsam düşeceğim korkusuyla kas katı dururken, artık biliyorum. Öneri benden gelmişti. Alana kalabalık bir ekiple çıkmayı düşünmüyordum. Topu topu dört kişi. Ama bölgede elimizde kayıt cihazları, video çekim araçlarıyla ekip halinde dolaşmanın pek de kolay ve güvenli olamayacağını, kayıt işini mümkün olduğunca kısa sürede tamamlayabilmek için nerede, kimlerle görüşeceğimizi, hangi noktada ne kadar kalacağımızı önceden kesinleştirmenin işimizi kolaylaştıracağını düşünmüştüm. Ben önde gidip, Cansa'nın rehberliğinde araştırma alanımızı yerinde görecektim. Onun daha önce görüşüp olurlarını aldığı kaynakları birlikte kesinleştirecek, yardım ve bilgi alacağımız resmi makamları, yerel sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri ziyaret edip tanışacak, kayıt yaptıracağımız kişilerle ilgili ön çalışma yapacaktık. Ekip bize böyle bir hazırlıktan sonra katılırsa işimiz daha çabuk biter, araştırma daha sağlam olurdu. Bahar gelmiş, baharla birlikte bölgede hareketlilik artmıştı. Gazetelerde, televizyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarının eylemleri, küçük çaplı çatışmalar, orada burada patlayan mayınlar haber olmaya başlamıştı. Bu da bir sorundu tabii. İnsan bir ülkeyle, bir bölgeyle ilgilendiğinde o zamana kadar farkında olmadığı, önemsemediği, dikkat etmediği olaylar, haberler, ayrıntılar birden algı çemberine giriveriyor. Bir keresinde Güney Hindistan'ın Kerala bölgesinde turistik bir seyahat yapmıştım. O gün bugün Kerala'daki seçimlerden tutun da tsunami tehlikesini, yerel valiye yönelen terör eyleminden fil festivalinde çıldırıp seyircilerin arasına giren filin ayakları altında ezilenlere kadar Kerala'ya ilişkin bütün haberlere kulak verir oldum. Araştırma bölgemizde olup bitenlere dikkat kesilmem de yadırganacak bir şey yoktu. Cansa'ya telefonla ulaşıp bölgeye grupla gelmeden önce kısa bir keşif yapma fikrimi açtım. Bölgeden gelen haberlerin ne derece ciddi olduğunu, çalışmamızın güvenliğini etkileyip etkilemeyeceğini sormayı da ihmal etmedim. Önce yalnız gelme düşüncemi makul buldu. Yerinde yapılacak ön hazırlık ekibin çalışmasını kolaylaştırırdı. Bölgedeki hareketliliğe gelince her bahar ve yaz başında tekrarlanan bir durumdu. Olağanüstülük yoktu. Kuştan korkanın darı ekmemesi gerekirdi. Bu son söze biraz bozulsam da belli etmedim. Kendi krallığı söz konusu olunca üstten bakan, öğreten adam havasını takınıyordu hemen. Bunları düşünüp planlarken Cansa'nın anlatımıyla Kaf Dağı'nın ardındaki büyülü gizemli masal ülkesine dönüşen memleketinde onunla yalnız kalmayı, efsane dağlarını, ırmaklarını, ziyaretlerini, evliyalarını, hikayelerini, masallarını kimselerle paylaşmadan ondan dinlemeyi kurmuş muydum kafamda? Bilinçli olarak hayır, bilinçaltında. İnsanın bilinçaltını kim bilebilir ki? Beni Elazığ Havaalanı'nda karşılamıştın. Genişletme çalışmaları yine başlamıştı. Çevre inşaat alanına dönüşmüştü. Bu küçük havaalanlarını hep severim. İnsan yolunu, bagajını çabuk bulur. Uçaktan inip kapıya gelene kadar 1 kilometre yol yürümezsin. Yolcu çıkış kapısında bekliyordum. Seni uzaktan gördüğümde biriyle konuşuyordun. El ettim, görmedin. Küçük valizimi bagaja vermemiştim. İlk çıkan yolculardan biriydim. Bu kadar çabuk çıkacağımı ummamıştın sanırım. Garip bir duyguyla yüreğim pırpır ederek yaklaştım sana. Hemen yanında bitiverince gerçekten şaşırdın. Özür dilerim, uçak daha yeni indi. Hemen çıkacağınızı hesaplamadım dedin kabahatli çocuk edasıyla. Uzattığım elimi kuvvetlice sıktın. Araba biraz ileride dedin valizimi alırken. Epeyce yolumuz var. Günler uzun ama bizim buralarda dağların arasında gece yine de çabuk iner. Ankara plakalı siyah cipe binerken Dersim'de cip lüks değildir. Yolları yokuşları göreceksiniz. Hele de bu mevsimde bazen sulardan da geçmek gerekebilir diye açıklama ihtiyacı hissettin. Tunceli merkez 140 kilometreden fazla değildir. Yine de 2-2,5 saat sürer. Hele de yollarda çevirme varsa. Kendinizi ona göre hazırlayın. Kendi memleketinde daha rahat, daha özgüvenli, biraz da buyurgan bir hal gelmişti üstüne. İstanbul'da enstitüdeki odamda çalışırken eşittik. Hatta patron bendim. Burada kendi evindeydin, ev sahibiydin. Sağlıklı görünüyordun, daha dik duruyordun. Boyun uzamış, irileşmiştin sanki. Bir de daha önce dikkatimi çekmemiş olan erkeksi bir halin vardı. Sertlik diyemem, güç gösterisi de değil. Bedeninden çevreye yansıyan tuhaf bir titreşim. Yolculuğu dakikası dakikasını hatırlıyorum da yolu hatırlıyor muyum diye sorarsan hayır. Birbirini izleyen şaşırtıcı bir renk ve ışık geçidi kalmış aklımda. Bir de tepelere kazınmış, ne mutlu Türk'üm diyene ve her şey vatan için yazıları. Yol boyunca güneş bir parlıyor, bir kayboluyordu. İki yanımızdan bakır rengi tarlalar, kızıl tuğla rengi tepeler geçiyordu. Sonra gri bulutlar, kısacık bir sağanak, çocuk resmi parlaklığında bir gök kuşağı, bakırdan gümüşe dönen kayalıklar, cam göbeği yeşil, sonra gök mavisi, sonra süt beyaz, sonra yeniden cam göbeği mavi, beyaz sular. Ana yollardan giderek Dersim'i göremezsiniz diyorsun. Bu yollarda manzara hep aynıdır, bazen dağlık, bazen ovalık ama hep aynı. Dersim sırlarını güzelliklerinin içinde saklar. Sır? Ne çok duyacağım bu sözcüğü senden ve başkalarından. Sırrın, bilinmeyenin, erişilmezin değil, varlığın derununda saklı olan kendi özünün adı olduğunu öğreneceğim. Sırrı fahş olan ermişin kendisinin sır olduğunu, izini, cismini kaybettirdiğini anlatacaksın. Her şeyi basitleştirip ticarileştiren, turistik eşyaya dönüştüren sır söylemlerine karşı uyaracaksın. Yanında oturuyorum. Arabayı dikkatli kullanıyorsun. Konuşurken, anlatırken bana değil, dümdüz önüne, yola bakıyorsun. Düzgün profilini seyrediyorum. Çenenin altında küçük bir Mephisto sakalı bırakmışsın. Kızıl röfleli kumral. Bu sakalla proje sponsorumuz amca oğluna benzemişsin biraz. Sağ elini direksiyonun üstüne hafifçe dayamışsın. Arabayı sol elinle sakin ve rahat kullanıyorsun. İnce uzun parmaklarının üstünde kızıla çalan ayva tüyü kıllar var. Kırmızı lacivert ekose gömleğinin kollarını bileklerinin üstüne kadar sıvamışsın. Kolundaki kumral tüyler erişiyor gözüme. Tanıdığım erkeklerin, fazla değil bir Ali bir de gençliğimde Amerikalı sevgilim, bedenlerini hatırlıyorum. Erkeklerin kılları, tüyleri cinsel organlarından fazla tahrik eder beni. Tüylü hayvanları okşamaktan duyduğum hazla ilişkisi olabilir mi bunun? Kahretsin, bu düşüncelerin, cinsel anımsamaların ne anlamı var ki şimdi? Göğüs uçlarımda, karın boşluğumda münasebetsiz kıpırtılar, kafamdan atmaya çalıştığım bulanık görüntüler. Ne oluyor bana böyle, hava mı çarptı? Görüp görmediğini söylüyorsun, soruyorsun. Neyi? Dinlememişim ki. Affedersiniz, manzaraya dalmışım diyorum. Sorsan hangi manzara, verecek cevabım yok. Dalmışım işte, sana dalmışım, kulaklarıma kadar kızarıyorum. O anda birdenbire olmadı ya, demek ki farkına bile varmadan aylar boyunca besleyip büyütmüşüm seni içimde. Üstelik platonik genç kız duyguları değil, tensel arzu. Hasta mıyım, bunalım mı geçiriyorum, psikolojimi etkileyen bir sağlık sorunum mu var? Kendimi yadırgıyorum, anlayamıyorum, utanıyorum. Henüz kabule hazır değilim, henüz anlık bir sapıtma, 40 yaş sıkıntılarının ürünü geçici bir münasebetsizlik sayma aşamasındayım. Sonra reddetme, kendime yalan söyleme, kendimi hırpalama, sonra da sana değil kendime teslim olma aşamalarına geçeceğim. Şaşkınım. Bu türden duyguların yabancısıyım. Aşk acemisiyim. Tensel tutku özürlüyüm. İklim mi çarptı? Ne oluyor bana? Bakır tepeler, gümüşü kayalıklar, beyaz, sarı, kırmızı, mor çiçekli çayırlar, dağlar, bir görünüp bir kaybolan sular boyunca akan yolda, her dönemeçte yeniden doğan gökkuşağına doğru giderken düşünülecek şeyler mi bunlar? Neler oluyor bana? Dengemi sarsan nedir? Boyumu aşmayan sakin sularda, kollarımda lastik simitlerle yüzmeye alışmış ben, dolu dolu akan ırmakların, yükseklerden düşen çağlayanların, tehlikeli sularını atlarsam boğulmam mı? Yolu kesmiş, ürkütücü görünümlü silahlı kişiler imdadıma yetişiyor, kendime geliyorum. Özel tim diyor, çevirme var. Kimliğinizi hazır ederseniz iyi olur, rutin bir kontrol. Birkaç gün önce yolda yine mayın patladı, operasyonlar sürüyor. Sağ elini beni sakinleştirmek için kolumun üstüne koyuyor. Elinin sıcaklığı kolumdan bedenime yayılıyor. Özel time aldırdığım yok artık, elini çekmesin, öylece dursun istiyorum. Kahveli yeşilli, alacalı bulacalı arazi kıyafetleri giymiş askerler cipe yaklaşıyor. Komutanları olduğu anlaşılan genç bir teğmen, kibar bir şekilde kimliklerimizi rica ediyor. Güven uyandırır diye nüfus kağıdı yerine üniversite kimliğimi uzatıyorum. Hiç etki yaratmıyor. Nüfus kağıdınız lütfen diyor teğmen soğuk bir sesle. Nüfus kağıdımı dikkatle inceliyor. Bir benim yüzüme, bir nüfus kağıdındaki fotoğrafıma bakıyor. Arya, adınız Arya mı? Evet. Yabancı kökenli misiniz? Adamın kuşkulu halinin nedenini o zaman anlıyorum. Hay Allah, hiç aklıma gelmezdi. Türk vatandaşıyım bildiğim kadarıyla. Arya şarkı demek, operalarda söylenen şarkı. Ha, bu anlamda. Evet, o anlamda. Cansan'ın kimliğini kontrol ederken adamın aklının bende olduğunu fark ediyorum. Ben yabancıyım. Yabancı her zaman tehlikelidir. Dikkati elden bırakmamak gerekir. Bölgeye geliş nedeniniz? Müzikoloğum. Yok olma tehlikesi altındaki etnik müziklerle, yani halk müziğiyle ilgilenirim. Bölgede yapacağımız kayıt çalışmalarının ön hazırlıkları için geldim. Cansan'ın tarafındaki cama yöneliyor. Siz ne yolluyorsunuz hanımın? Yerel rehberim. Müzik derleme projesinde kendisine yardımcı olmakla görevliyim. Son soru. Nerede kalacağımız? Profesör hanım Tunceli'de otelde kalacak. Yeri ayırtıldı diyor Cansa. Otelin adını söylüyor. Kendisi için açıklama yapmıyor. Teğmen de sormuyor nedense. Geçmemize izin veriliyor. Cipi çalıştırırken gözüm yolun kenarına çekilmiş üstü açık askeri araçta silahlı askerler arasındaki iki gence takılıyor. Hırpalanmışlar besbelli. Devletimizin bölgeye hoş geldiniz merasimi rahat geçti diyor Cansa alaycı bir sesle. Bu bir şey değil. Dur daha neler göreceksin havasında. Bu arada beni de profesörlüğe terfi ettirdiğiniz sağ olun. Böyle şeylerden etkilenirler. Kötü muamele ederlerse başlarına iş geleceğinden çekinirler. Sahipsizseniz vay halinize. Yolun kenarındaki araçta iki genç vardı. Onlar belki gerilla, belki de ilgisiz iki zavallı köylü delikanlı. Ama o arabaya bindirildikten sonra sonuç pek fark etmez. Hep böyle mi? Bitmeyecek mi hiç? Bu taraflara geleceğim için son zamanlarda haberleri daha dikkatle okuyup dinler oldum. Gazetelere, televizyonlara yansıyan önemli bir olay yoktu. Batı cephesinde yeni bir şey yok romanını bilir misiniz? Erich Maria Remarque'ın. Doğu cephesinde, hele de Dersim'de yeni bir şey yoktur batıdan bakıldığında. Hep böyle mi diye sordunuz ya, hep böyledir. Yakın tarihe baksanız 100 yıldır, 70 yıldır böyledir. En yakın tarihe baksanız 30 yıldır böyledir. Gözlerini yoldan ayırıp benden tarafa dönüyor. Hep böyledir hoca hanım, alışırsınız. Hoca hanım hitabını ilk kez kullanıyor. Sonraları kızdığı ya da takılmak istediği zamanlar hoca hanım olacağım. Bir de veda ederken, ayrılıklarda. Dağların arasına giriyoruz, güneşi yitiriyoruz. Çevresi mor süsenli, sarı çiçek tarlalı yeşil çayırlardan geçiyoruz. Güneş yeniden çıkıyor. Tepeler, kayalıklar, uzakta dorukları karlı dağlar, sonra vadi, sonra ırmak, Munzur. Göğsümün ortasında bir küçük kuş kanat çırpıp duruyor. Bu defa beni heyecanlandıran onun yanı başımdaki varlığı değil, dağlarıyla, ırmaklarıyla, sarp kayalıkları, derin uçurumlu vadileri, güneşi gölgeleyen kayalık dorukları, beyaz karları, yeşil çayırları ile Munzur. Munzur'da ne var bilmiyorum. Daha görkemli dağlar, ırmaklar, kayalıklar, uçurumlar gördüm. Güneşin günlerce, aylarca doğmadığı, batmadığı ülkeler dolaştım. Meksika'da, Brezilya'da, Peru'da, Arjantin'de. Munzur'da ne var? Bu coğrafyada ne var? Dolu dolu akan bir ırmak, sarp dağlar, yıkık dökük yoksul köyler, yer yer yangın yeri, bakır kara tepeler. Munzur'da ne var? Munzur, onu başka ırmaklardan farklı, eşsiz kılan bir şey saklıyor içinde. Henüz ne olduğunu bilmiyorum ama varlığını seziyorum. Şehre gece bastırmadan vardık. Yolda tahminimden fazla oyalanmıştık. Bazen çevirme, rutin kontrol, birkaç kere de manzaraya bakmak ya da Cansan'ın bir sigara tüttürmesi için mola vermiştik. 5-6 katlı bir binanın önüne eğildiğimizde, projesi var yapılacak ama henüz öyle 5 yıldızlı lüks otelimiz yok. En iyisi burasıdır. Hem de tanıdık yani güvenli, dedi. Cipten birlikte indik, valizimi aldı, resepsiyondaki genç adama kendi dillerinden bir şeyler söyledi. Adam saygılı bir ifadeyle kimliğimi rica etti, geri vermesini bekledim ama hayır, en azından bu gece onda kalması gerekiyordu. Sonra fotokopi yapıp iade edecekti. Emir böyleydi. Öğretmen konuk evinde veya benzeri bir yerde de kalabilirdiniz ama böyle daha özgür olacağımızı düşündüm. Diğer yerler hep göz altındadır. Kim girdi, kim çıktı, devletimiz sürekli teyakkuz halindedir. Biraz da hakları var, mayınlar, patlamalar, terör. Bir şey söylemedi, lafı değiştirdi. Yorgunsunuzdur, otelin restoranı var, etrafta da yemek yenecek yerler vardır ama belki bu akşam dinlenmek istersiniz. Yarın sabah saat 9'da alırım sizi. Resepsiyondaki genci işaret etti. Genç arkadaşımız her konuda yardımcı olur. Hoca hanım sana emanet, benim misafirimdir ona göre. İzninizle diyerek kapıya doğru yönelirken yaşlı bir adam, Cansa Bey'im diyerek yolunu kesti. Cansa'nın önünde eğilip elini öptüğünü gördüm. Cansa sıkılmış bir eda ile benden yana göz attı, elini göğsünde kavuşturdu, hızlı adımlarla kapıya yöneldi. Çok da şaşırmadım doğrusu. Bölgede aşiret ilişkileri, ocaklar, seyitler, pirler, talipler, geleneksel hiyerarşik yapılar konusunda üstün körü de olsa bir şeyler okumuştum. Cansa'nın saygınlığının aşiret mensubiyetinden geldiğini düşündüm. Resepsiyondaki delikanlı ile birlikte 3. kattaki odama çıkarken biraz bozulduğumu, hayal kırıklığına uğradığımı itiraf ettim kendime. En azından bu gece birlikte yemek yiyebilirdik. Şehirde şöyle bir ısınma turu atabilirdik. İstememişti. Tanımadığım, bilmediğim, vahşi bir şehrin ortasında yalnız bırakmıştı beni. Belki benim reddedeceğimi, gerçekten yorgun olduğumu düşünmüştür de ondan. Yolda gelirken kendimi de şaşırtan o bir anlık zaafımı, rahatsız edici duygularımı hatırlayınca yeniden huzursuzlandım. Ateş bastı, yüzüm kızardı. Yalnız gelmekle hata mı etmiştim ne? Asistanlarımdan biriyle gelebilirdik. O zaman farklı bir atmosfer, farklı bir hava olurdu. Pusulayı şaşırmazdım. Pusulayı şaşırmak? Bugüne kadar başıma gelmemiş bir durum bu. Evlendiğimizden beri kocamla, güvenle, saygıya dayalı mutlu bir ilişkimiz vardı. Ateşli bir aşk, tutkulu fırtınalı bir ilişki değildi bizimki ama uyum sağlamıştık, şikayetimiz yoktu, birbirimize yetiyorduk. Bazen sevişirken cinsel fantezilerim olurdu. Gözlerim kapalıyken başka ilişkiler hayal ederdim, ayıp ve aykırı. Kimin yoktur ki cinsel fantezileri? Bunları Ali ile konuşmaya, onunla yaşamaya asla cesaret edemezdim. Evliliklerde değil, ancak yasak aşklarda böyle sevişilir diye düşünürdüm. Cinsellik birinci sorunum hiç olmadı. Genç kızlığımdan beri yaşadığım küçük flörtler, Amerika'dayken ilk cinsel deneyimimi yaşadığım erkek arkadaşım, sonra kocam. Hiçbirinde sorun yaşamadım. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği kadardı. Bedensel ve ruhsal huzuruma katkılı yakınlaşmalar. Valizimi taşıyan genç odanın kapısını açtı. Pencerelerin ağır perdelerini iki yana çekti. Alacakaranlıkta dağları, ağaçları, nehrin karşı yakasını, solgun ışıklarını gördüm. "Bir emriniz var mı?" diye sordu vurgulu bir doğu aksanıyla. Cep telefonumun çekmediğini fark etmiştim, sordum. "Bazen kapsam alanının dışında kalırız," dedi. "Burada çok yerde böyledir. Odanızdaki normal telefondan her yere bağlanabilirsiniz. Bir isteğiniz olursa ben sabaha kadar resepsiyondayım. Yemek yemek isterseniz benekli alabalığımız ünlüdür ama her zaman bulunmuyor. Kebaplar da var." Çocuk odadan çıkınca bu gibi durumlarda her zaman yaptığım gibi önce yatak çarşaflarını sonra da tuvaleti kontrol ettim. Çarşaflar temizdi. Tuvalet ve duşta kırık fayanslara, lavabonun sararmışlığına rağmen idare ederdi. Pencereyi açtım. İçeri serin, temiz bir hava doldu. Uzakta gördüğüm karaltılar dağlar mıydı yoksa bulutlar mı? Saate baktım. 8'e geliyordu neredeyse. Ali eve çoktan dönmüştür. Çocuklar babaannelerindeydiler. İki kişilik geniş yatağın yanındaki telefona uzandım. Kısacık bir an tuşlayıp tuşlamamakta kararsız kaldım. Yolda başıma gelen tatsız durumla hesaplaşmadan, kendimi arındırmadan Ali ile konuşmak ağır geliyordu. Aramazsam cepten de ulaşılamadığı için merak edecekti. Onu meraklandırmaya, huzurunu bozmaya hakkım yoktu. Cesaret edip ev numaramızı tuşladım. Kocamın her zamanki telaşsız, sakin sesini duyunca rahatladım. Her şey yolunda işte, paniğe gerek yok. Yol yorgunuyum, gerginliğim bu yüzdendir. Sen aramayınca cebinden aradım ama ulaşılamıyordum. Biraz merak ettim canım. Galiba burada cepler zaman zaman çekmiyor. Kapsama alanı dışına düşürüyor. Odadaki sabit telefondan arıyorum şimdi. İstersen hemen yaz bu numarayı. Her şey yolunda. Biraz yorgunum ama iyiyim. Biz de iyiyiz burada. Çocuklar annemdeler. Hafta sonu eve gelecekler. Birlikte gezeceğiz. Merak etmene gerek yok. Ha, bu arada biraz önce anne telefon etti. Senden haber alıp alamadığımı sordu. İnanamıyorum. Merak mı etmiş? Doğrusu hiç aklıma gelmedi onu aramak. Böyle adetlerimiz yoktu. Yine de annesi tarafından merak edilmek hoş bir duygu. Televizyonda bir haber izlemiş galiba. Tunceli yolunda mayın patlaması mı, bomba mı, öyle bir şey. Doğru olabilir. Yolda arama vardı. Anladığım kadarıyla buralarda patlama, arama, operasyon gündelik olay haline gelmiş. Kimse fazla aldırmıyor. Olağanüstü olağanlaşmış. Bir saniye susup ekledim. Burada bana yardım eden, rehberlik yapan Cansa Bey, hani sana bahsetmiştim, bölgeyi iyi bilen, herkesi tanıyan biri. Güvenlik açısından da deneyimli. Merak edilecek bir şey yok. Anneyi sen ara lütfen. Bir ara fırsat bulunca ben de konuşurum. Tamam sevgilim, kendine iyi bak. Çabuk dön. Telefonu kapayınca kendimi gerçekten de yorgun hissettim. Yorgun, bir o kadar da yalnız. Restorana inmek, dışarı çıkmak gelmedi içimden. Aç da değildim. Resepsiyonu arayıp çorba ve yoğurt istedim. Beni bırakıp gittiği için Cansa'ya bozulduğumu açıkça itiraf etmekten kaçınsam da keyifsizliğimin kaynağının bu olduğunu biliyordum. Başkalarını kandırmak kolay ama insanın kendini kandırması, kendini kendinden saklaması hiç kolay değil. Resepsiyondaki genç adam yemeğimi özenle hazırlanmış bir tepsi içerisinde getirip camın önündeki masanın üstüne koyarken bu gece dışarı çıkmamakla iyi ettiğimi, son eylemlerden sonra durumun biraz karışık olduğunu söyledi. Cansa Bey'imiz şehre çıkacak olursanız kendisine bildirmemi istemişti. Madem ki odanızdasınız, aramama gerek kalmadı dedi. Ne yani, oda hapsinde miyim? Bir yandan özgürlüğümün kısıtlanmış olması duygusu, öte yandan yakın ilgisinden duyduğum keyif. Merak etmeyin, kaçmayacağım dedim gülerek. Cansa Bey'i aramanıza gerek yok. Odamdayım. Erkenden de uyuyacağım. Kendisi Tunceli'nin içinde mi kalıyor? Burada da, Ovacık yolunda da, Civrak'ta da evleri vardır. Seyit soyundan gelir. Devrimci abimizdir. Bir emriniz var mıydı hocanım? Teşekkür ederim. Hiçbir ricam yok. Buranın eşi benzeri yoktur hocanım. Güzel gezin. Cansa Bey'im sizi gezdirecektir. Munzur gözelerimiz, halvori gözelerimiz vardır ki yerli yabancı görenlerin dili tutuluyor. Öyle güzel, güzel de ne söz hocanım. Düzgün babaya doğru götürür seni Cansa Bey'im. Bir gör bak ne dileğin varsa. Bu dağlar hocanım, bu ırmaklar, bu çiçekler, otlar.
Kiraz'e bezeyi bilir misin? Yabani kiraz. Mevsimi geldi, bir gör bak. Sadece kayalar yeter. Kayalıklardaki mağaralar. Munzur'da rafting bile yapılıyor. Bir de yazın göreceksin buraları. Munzur boyları, harçik boyları, boydan boya plaj olur. Erkekli kadınlı, çoluklu çocuklu dalarlar sulara. Bizim burası hoca hanım çok açıktır. Yani kaç göç yoktur. Yabancılar bilmez bizleri yabansar. Başka türlü sanır. Yani türlü türlü yalan. Dinimizi, inancımızı kötülemek için uydurulmuş yalanlar. Bıraksam lafın uzayacağı besbelli. Toprağına bu düzeyde tutkunluk, övme, savunma duygusu bizim insanlara özgü olmalı. Ya da belki kendilerini itilmiş, kakılmış görenlerin tümüne. Cennet buradadır sözünü daha önce Meksika'nın Maya bölgelerinde de duymuştum. Mağduriyet ve yoksunluk psikolojisinin kendine cesaret verme, kendini savunma mekanizması. Hepsini görmek isterdim tabii dedim. Ama bilsen ne kadar çok işim var. Ben aslında çalışmaya geldim buraya. Genci memnun etmek için ekledim. Türküleriniz, semahlarınız, sazlarınız, adetleriniz, inançlarınız da çok değerli. Hepsinin korunması gerek. Ben onlarla ilgiliyim. Odada yalnız kalınca bir yandan çorbamı, yoğurdumu kaşıklarken bir yandan tepsinin hemen yanına yerleştirdiğim fotokopiyle çoğaltılmış metne göz gezdirdim. Dersim efsanelerinde Munzur. Bilimsel bir çalışma değil, amatör bir araştırmacının çevresinden devrildiği Munzur ile ilgili söylenceler. Munzur, kimi anlatımda aşiret ağası Şeyh Hasan'ın oğlu, kimisinde de Hazreti İbrahim'in çobanı, birinde de Dersimli Ali Haydar Ağa'nın yanaşması. Adı Munzur. Muzur, mızur halini de alıyor anlatıcıya göre. Tümünde Munzur suyunun, Munzur'un bakracından dökülen sütlerden doğduğu, binlerce kilometre uzaktaki ağasına ve babasına veya şeyhine bir göz açıp kapama süresinde helva götürüp döndüğü, böylece keramet sahibi olduğunun anlaşıldığı ortak teması var. Masalları, efsaneleri hep sevmişimdir. Çocuksudur çoğu ama basit değildir. Çağlar boyunca dünyanın dört bir köşesinde kahramanların adları, yaşları, suretleri değişir. Hikayenin özü, sembolizmi, dersi değişmez. Efsaneler insanlığın ortak mirasının farklı yerlerde, farklı zamanlarda çeşitli dillerden anlatımıdır. 21. ayrımın sonu sayfa 328.